Ayrım 2.
Stephen Hawking evrenin yaratılışını sorgularken bu denkleme yaşam veren, ateşi üfleyen ve onlara betimleyecekleri evreni sağlayan asıl şey nedir diyor. Sonra devam ediyor. Evren niye kalkıp var olma rahatsızlığına katlanıyor? Yoksa bir yaratıcıya gereksinimim var? Öyleyse o yaratıcının evrenin üzerinde başka bir etkisi var mı? Kainatın tesadüfen ortaya çıkmadığı ise sergilediği şaşmaz düzenden anlaşılmaktadır. Ancak düzendeki mükemmelliği anlayabilmede en büyük yardımcı bilim olmuştur. Yaşam çok sayıda ve değişmez yasanın matematiksel bir kesinlikle birlikte hareketinden ortaya çıkan bir sonuçtur. Örneğin dünya ekseni etrafında saatte 1000 millik bir hızla dönmektedir. Eğer böyle olmak yerine saatte 100 millik bir hıza sahip olsaydı, gündüz ve geceler daha uzun olacak, güneşten yeryüzüne gelen enerjinin uzun aralıklı oluşu sebebiyle herhangi bir bitkinin yetişmesi mümkün olamayacaktı. Yaşam kaynağımız olan güneşin dış tabakasının ısısı 12.000 Fahrenheit'tir. Bu ısı yarıya azalacak ya da artacak olsa donmak ya da kavrulmaktan kurtulamazdık. Dünyanın ekseninde 23 derecelik eğim mevsimleri meydana getirmektedir. Dünyanın böyle bir eğimi olmasa okyanustan yükselen buharlar kuzey ve güneye akın eder, kıtaları birer buz parçası yapardı. Ay, dünyayı şimdikinden 50 bin mil daha uzak bulunsaydı, gelgitler bütün kıtaların günde iki kez su altında kalmasına yol açardı. Dünyayı kuşatan atmosfer daha ince olsaydı, her gün bizden uzakta yanıp tutuşan meteorlar dünyaya çarpar ve her şeyi ateş içinde bırakırdı. Hayvanların yaşamı ise var edici aklın üstünlüğünü gösteren nice örneklerle doludur. Örneğin yavru Salomon balığı yıllarca denizde kaldıktan sonra kendi öz vatanı olan nehire döner. Hem de tam doğduğu nehire. Onu alıp da başka bir nehire koysanız yeniden kendi doğduğu suları aramaya girişecektir. Yılan balığının sırrını çözmek de mümkün değildir. Çünkü yumurtlama zamanları geldiğinde dünyanın her tarafındaki nehirlerden binlerce millik okyanusu aşarak Bermuda yakınlarındaki derin sulara gelirler. Orada yavrular ve ölürler. Minicik yavrular ise derin sulardan hareketle analarının geldiği sulara doğru yol alır, onların geldiği sahillere hatta nehirlere ulaşırlar. Şimdiye kadar Avrupa'da hiçbir Amerikalı yılan balığına, Amerika'da da Avrupalıya rastlanmamıştır. Bir eşek arısı bir çekirgeyi alt ederek onu konserve edip uzun süreli yiyecek olarak kullanır. Bütün bunların sebebi olan içgüdü, yaratıcı dehanın şaşmayan programıdır. Evrenin muhteşem dengesini anlatmaya sayfalar yetmez. İnsan, doğanın dengesini keşfetmenin yanı sıra kendi bedenindeki dengeyi, organlarının yaratılışındaki sistemliliği ve işleyişindeki anlamlı sebep-sonuç ilişkilerini de araştırmaya yönelmiştir. Çağdaş bilim için genler gerçek bir mucizedir. Mikroskopla bile görünmeyen genlerin tüm canlıların soylarından gelen özellikleri içeren şifreler oluşu, yaratıcı aklın bir diğer kanıtı değil midir? Şaşmadan işleyen doğan düzen ve canlılık, tesadüflerle açıklanamayacak bir planlayıcı ve yaratıcı aklın varlığını bilimin de desteğiyle insanlığa yeni örnekleriyle sunmaktadır. Bu nedenle dinlerde varlığı bildirilen yüce yaratıcı, bilimin gelişmesiyle insanın mantık yolu ile de algılayabileceği bir yüce akıl ve irade olarak ortaya çıkmış ve özellikle de bilim adamları Tanrı'nın varlığı konusunda insanlığı doğruya yönlendirecek pek çok delil sunmuşlardır. Çağdaş insan artık sadece kutsal kitaplar söylediği için değil, fakat bilimin sunduğu sayısız örneklerle de Tanrı'nın varlığına inanmaktadırlar. Dolayısıyla inanç insanın yüce bir güce bağlanmak ya da sığınmak ihtiyacının bir ürünü olmaktan çıkmış, aklın, mantığın, bilginin ışığında daha sağlam temellere oturmuştur. İnsan her şeyi var eden bir yüce aklı tanıdıkça ona karşı bilinçsiz bir korku duymak yerine büyük bir saygı ve sevgiyle gönülden bağlanmayı seçmiştir. Saygı ve sevgiye dayalı bir inancın korkuya dayalı bir inançtan daha sağlam ve daha içten olacağı açıktır. Peygamberlik görevi ve din. İnsanlık peygamberleri kutsal kişiler olarak kabul etmekte ve dinlerin temsilcileri olarak görmektedir. tanrısal vahyin ürünü ve dolayısıyla Tanrı'nın sözü olarak kabul edilen kutsal kitaplar kadar peygamberlerin kişilikleri, sözleri, davranışları da kutsal kabul edilmektedir. Peygamberler Tanrı'nın gücünü ve sözünü yeryüzünde temsil eden ve kayıtsız şartsız itaatte kusur edilmemesi gereken kişiler olarak görüldüğü içindir ki dinler zaman zaman peygamberlerin adlarıyla ayırt edilmiş Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik gibi tasniflemelere gidilmiştir. Peygamberlerin temel görevlerinin neler olduğunu ve taşıdıkları özellikleri bilmek, dinlerin gelişimini değerlendirmek bakımından çok önemlidir. Tanrı'ya bile dünyada elle tutulur, maddi sembollerle ulaşmayı deneyen insanoğlunun peygamberleri tanrılaştırmasının hiç de garipsenecek yanı olmasa gerek. Peygamberlerin tanrısallaştırılması konusundaki en güçlü örnek Hristiyanlıkta yaşanmıştır. Hristiyan alemi İsa peygamberi Tanrı'nın oğlu olarak kabul ederek ona insan dışı bir hüviyet affetmiştir. İslamiyet'te ise peygamber Allah'ın elçisidir. Allah elçisinden neler istemektedir? Her şeyden önce gönderdiği mesajı insanlara bildirmesini istemektedir. Kur'an, "Ey Muhammed, vazifen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek bize düşer." Peygamberlere apaçık tebliğden başka ne vazife düşer? Senin üzerine düşen sadece açık bir şekilde duyurmaktır. Resul'e düşen sadece duyurmaktır diyerek peygamberlerin görevine açıklık getirmektedir. Peygamberin diğer görevi ise yine tebliğ görevi içinde sayılması gereken mesajın kapalı kısımlarını izah etmektir. Kur'an, sana da bu kitabı indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt alsınlar demektedir. Bu tebliğ edilen mesaj insanlara sorumluluk yüklediğinden peygamber hem müjdeci hem de uyarıcı olarak gönderilmiştir. Sebe suresinin 28 ayetinde biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik denilmektedir. Kur'an elçinin görevinin ne olduğunu belirtmekle kalmamış, hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde ne olmadığını da açıklamıştır. Biz seni onların üzerine bekçi yapmadık, sen onlara vekil de değilsin. Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik, sana düşen yalnız duyurmaktır. Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi peygamber ne vekil ne de bekçidir. O Allah'ın mesajını insanlara ileten bir elçidir. Peygamberin söz konusu mesaja herhangi bir ilave yapmaya yetkisi yoktur. İnsanların uyduğu gibi o da Kur'an'a uymak zorundadır. Zira peygamber insanların önünde Kur'an'a uymak konusunda en güzel örnektir. Ahzab suresi 21 ayette, "Ey iman edenler! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir." denilmektedir. Kur'an peygamberlerin elçiliğini, önemini, görevini açıkça ortaya koyup insanlardan ona uymalarını istemekle birlikte peygamberin bir insan olduğunu da önemli hatırlatacak ve onu tanrısallaştırmayı engelleyecek bir üslup kullanmaktadır. Peygambere istenen itaat onun Allah'ın elçisi olmasından dolayıdır. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur ayeti bunun açık bir kanıtıdır. Peygambere iman edilmesini istemenin sebebi de aynıdır. İman edilmesi gereken peygamberin fiziki varlığı değil, onun Allah'ın elçisi olduğudur. İslamiyet'in tartışma konusu yapılmasında ve kökten dinciliğin yaygınlaşmasında peygamberin sünnetiyle ilgili yorumların büyük payı vardır. Peygamberin Kur'an'ı açıklamak ve yorumlamak konusunda yaptığı açıklamaları ve bu açıklamalardan günümüze gelen doğru yanlış aktarımları Kur'an'a alternatif bir ölçü olarak takdim edenler kökten dinciliğin gelişmesinde önemli pay sahibi olmuşlardır. Söz konusu yaklaşım dinde ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasına yol açarken peygamberi de tanrılaştırarak Kur'an'daki anlatımlara ters düşen bir düşünce ekolü geliştirmiştir. Zira Kur'an peygamberin de bir insan olduğunu ve hata yapabileceğini açıkça insanlara aktarmaktadır. Peygamberi ikaz eden ayetler hem onun da yanlış yapabileceğini vurgulamakta hem de vahyin dışında peygamberin kendi görüşüyle hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Örneğin Abese suresinin 1-12 ayetleri Hazreti Muhammed'in söz dinleyip arınmak, verilen öğütlerden yararlanmak üzere gelen kör bir adama surat asıp arınmak istemeyen kibirli bir zenginle uğraşmasını kınayan ayetlerdir. Enfal suresinin 67-68 ayetlerinde peygamberin Bedir savaşında alınan esirleri Ebu Bekir'in düşüncesine uyarak fidye karşılığı serbest bırakması eleştirilmektedir. Tevbe suresinin 43 ayetinde ise Tebuk seferine katılmak istemeyen ve mazeret ileri sürerek izin alanlara peygamberin izin vermesinin yanlışlığı, Allah seni affetsin, doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalan söyleyenleri bilmezden önce niçin onlara izin verdin diyerek belirtilmektedir. Ahzab suresinin 37 ayeti ise peygamberin evlatlığı olan Zeyd'in karısı Zeynep'ten ayrılmak istemesi üzerine peygamberin bunu önlemeye çalışması sırasında içinden Zeynep'le evlenmek geçtiği halde bunu açığa vurmamasından söz etmektedir. Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Ama Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan çekiniyordun. Oysa asıl çekinmene layık olan Allah idi. Zeyd o kadından muradını alıp da ondan ayrılınca biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onların eşleriyle evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Bu ve benzeri ayetler Allah'ın elçisinin de insan olduğunu ve hata yapabileceğini, ancak hatalarının Allah tarafından düzeltildiğini ortaya koymaktadır. Bu ifadelerin Kur'an'da yer alması, peygamberin gelecekte tanrılaştırılmasını önlemeye yönelik tedbirler olarak kabul edilebilir. Ancak bunca uyarıya rağmen peygamberin sünneti, üstelik zamanımıza aktarılanların kuşku götürür doğruluğuna rağmen Kur'an ayetlerine neredeyse eşdeğer bir önemle uygulanmaya çalışılmaktadır. Çağın değişen koşulları peygamberin yaşadığı döneme göre kıyaslanamaz farklılıklara sahiptir. Bu koşullarda peygamber olsaydı acaba ne yapardı tarzındaki sorulara verilecek cevapların hiçbir şekilde bağlayıcı ve doğru olması mümkün değildir. Zira bu sorulara verilecek cevaplar 20. yüzyıl insanının akıl yürütmesiyle oluşacak cevaplardır. Bu cevaplar üretenlerin kendi zihinlerinin ürünüdür. Çoğunlukla da 14. yüzyıl öncesinin şartlarıyla koşullandırılmış zihinlerin malıdır. Ayrıca kimsenin de kendisini peygamber yerine koyup, üstelik de çağları geriye doğru devirerek güncel sorunlara kısır bir görüşle çözüm üretmeye hakkı yoktur. Çünkü hiç kimse Allah'ın kendisine elçi olarak seçtiği bir zatın 20. yüzyılda yaşasaydı ne karar vereceğini bilmek gücüne sahip olamaz. Bunu yapmaya yeltenenlerin kökten dinci bir anlayışla dini kendi tekerlerini alarak insanlara hükmetme arzularını tatminden başka bir amaçları olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Çağdaş dünya din olgusu. Dini öğretilerin tümünde insanın manevi gelişimi için gerekli olan temel ahlak kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar tüm dinlerde aynıdır. Erdemli bir insanın tanımını yapan bu kurallar artık tümüyle insanlığa mal olduğu gibi tartışmasız doğrular olarak da kabul görmektedir. Hatta dine ve Tanrı'ya inanmayanların dahi bu temel ahlak normlarını reddetmeleri söz konusu değildir. Bu yönüyle din ile çağdaş dünya arasında hiçbir uyumsuzluktan ve çatışmadan söz edilemez. Ancak dini öğreti içinde yer alan sosyal kurallar toplumsal yapıdaki değişime paralel olarak tartışılmaya ihtiyaç göstermektedir. Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil sadece ahlaki ilkelere yer vermiş, toplum düzenine ilişkin hiçbir kural getirmemiştir. Yine İsa peygambere yaşarken sorulan sorulardan ve onun verdiği cevaplardan da din ile yönetimin birbirinden tamamen ayrı tutulduğu anlaşılmaktadır. Ancak Tevrat ve Kur'an için aynı durum söz konusu değildir. Her ikisi de siyasal din niteliğinde olup dinin devlet işlerinde düzenlediği açıkça ifade edilmektedir. Bu nedenle Batı, geçmişteki çarpıtılmış ruhban sınıfı hegemonyasını kırıp, Orta Çağ bağnazlığını bilimin ışığı ile açtıktan sonra laiklik konusunda hiçbir ciddi sorun yaşamamıştır. Türkiye dışındaki İslam ülkelerinin ise İslam devletini benimsemiş oldukları için laiklikle ilgili bir sorunları bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye tipik bir model teşkil etmektedir. Laik olan tek Müslüman ülkedir. Dolayısıyla da İslam'ın en fazla tartışıldığı ülke konumundadır. Bu asla sonu gelmeyecek olan kısır bir tartışmadır. Zira Kur'an'daki İslam'ı bütünüyle kabul ederek siyasal İslam'la mücadele etmek mümkün değildir. Günümüzde sergilenen tablo ise Kur'an'ı bütünüyle kabul ettiklerini zanneden, ona kendilerince yorumlar bulmaya çalışan ve en Müslüman olduklarını iddia eden laik düşünce taraftarlarının siyasal İslam'la sürdürdükleri mücadeleden nasıl yenik çıktıklarını gösteren çok sayıda örnekle doludur. Dinle, dinin kuralları ve oyun alanı içinde mücadeleye kalkışanların laiklik konusunda bir zafere ulaşmalarını beklemek boşuna olacaktır. Bu nedenle Türkiye'de din olgusunun ve bununla bağlantılı olarak siyasal İslam'ın tartışılmaya açılmasına ihtiyaç vardır. Buna kalkışanları nasıl bir akıbetin beklediyse bir sır değildir. Ancak gerçek bir aydınlanma çağının başlayabilmesi için cesarete, işbirliğine muhtaç olduğumuz da göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu tartışmanın amacı insanların inanç özgürlüğüne müdahale amacı taşımamaktadır. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu koşullarda birey için en büyük sorun dini inancını ifade etmekte değil, inanç sistemini tartışmakta ve bunu ifade etmekte özgür bırakılmamasıdır. Demokrasinin inanç sistemlerine tanıdığı özgürlüğü, sistemleri tartışanlara da tanımasını istemek ise demokrasinin gereği değil midir? Dinler ve kökten dinciler. Dinler ortaya çıktığından beri kökten dinciler de vardır. Kökten dinciliği sadece İslamiyet'e özgü bir hal saymak çok yanlış olur. Çünkü kökten dinci akımların en güçlü olanları Hristiyanlık aleminde yaşanmıştır. Benzeri akımlara İsrail'de de sıkça tanık olunmaktadır. İsrail Başbakanı İshak Rabin'in öldürülmesi kökten dinci hareketin varlığını gösteren en önemli delillerden sayılmaktadır. Hristiyanlık ise orta çağ boyunca kökten dinciliğin sayısız örneklerini yaşamıştır. Bilimi dinin tekeline alan kilise, dünyanın hareket ettiği savunan Bruno'yu dini öğretilere aykırı olan bu iddiası sebebiyle ateşte yakmış, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri süren Galilei ise Engizisyon Mahkemesi'nin kararı ile 9 yıl bir kulübede hapse mahkum edilmiştir. Her yeni buluş ve düşüncenin kanıtını dinde arayan bu anlayış, Avrupa'nın orta çağ karanlığını yaşamasına sebep olmuştur. Kökten dinci akımlar, insanlığın gelişimiyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verecek her türlü yenileşme hareketine, dini kaynaklardan kanıt aramayı esas aldıkları için çağdaşlaşma ile daima çatışmak zorunda kalmışlardır. Kökten dincilik, kutsal vahye dayalı dini öğretilerin insan aklının üstünde ve her türlü çağdaş ihtiyaça cevap verebilecek gizli ve açık şifreleri taşıdığına inanan bir inancın ürünüdür. Vahyin ürünü olan her kelime, her kalıp, her türlü yorumun dışında olduğu gibi kabul edilmesi ve uyulması gereken hükümler olarak kabul edilir. Ancak İslamcıların kökten dinciliğinde hedef yalnızca şeriata dönüş değildir. Siyasal ve sosyal yaşamın ilk Müslüman toplumun yapısına uygun biçimde, yani peygamber ve dört halife devri olan asr-ı saadete göre yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Dine bağlılık, bu bağlılıktaki titizlik, her emre kılı kırk yararak uyma, uymayanları cezalandırma, kökten dinci akımların temel felsefesini oluşturur. Böylece kökten dinciler daima en dindar olduklarını ve dinin mutlak koruyuculuğu görevini üstlendiklerini iddia ede gelmişlerdir. Çoğu kez bir kökten dinci için savaşılması gereken asıl hedefi farklı dine inananlar değil, kendisiyle aynı dine inanıp da dine farklı yorumlar getirdiği düşünenler teşkil etmektedir. Çünkü dini çağdaşlaştırarak günün ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlamak, dini tahrif etmek anlamına gelmektedir ki bunu kabul edilmesi mümkün bir durum değildir. İstelik dini günün şartlarına göre yorumlamak, Allah sözü olan kitabın özünden saptırılması olarak kabul edilmektedir ki bunu yapanlar kendilerini Allah yerine koyup onun sözlerini değiştirmeye cüret edenler, bir başka ifadeyle Allah'a şirk koşanlardır. İslam'da ilk kökten dinci hareketler Sıffın Savaşı ile başlamıştır. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki savaşta Muaviye askerlerine mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını geçirmelerini söylemiş ve Ali'nin ordusunu Kur'an'a uymaya davet etmiştir. Hazreti Ali bu eylemin bir anlamı olmadığını, savaşmaya devam etmeli gerektiğini askerlerine söylediği halde ordunun içinden bir grup buna karşı koymuştur. Bu grup Kurralardır. Kurralar, Kur'an'daki hükümleri düşünmeden boyuna Kur'an okuyan, vakitlerini ancak namaz kılmakla geçiren bir hafızlar topluluğudur. Kurralar isimlerini ilk defa Ebubekir zamanında yalancı peygamber Museylime ile yapılan savaşta duyurmuşlar ve o savaşta önemli ölçüde zayiat vermişlerdir. Kur'an'ı ezbere bilen insanların savaşlarda ölmesinden endişe duyan Ömer'in ısrarı ile Ebu Bekir ilk yazılı Kur'an'ı oluşturmuştur. Hazreti Osman ise Kur'an mushaflarını yeniden tanzim ettirip çoğalttırmıştır. İşte Ali'nin ordusunun dağılmasında rol oynayan kurralar İslam'daki ilk kökten dincilerdir. Böylece peygamber zamanında Kur'an'ı ezberlemekle başlayıp yavaş yavaş aşırı dindarlığa dönüşen bir akım Hazreti Osman zamanında yobazlığa dönüşüyor. Sıffın savaşında ise yüzyılların kaderini etkileyecek bir boyuta ulaşıyordu. Kurraların bu başkaldırısında kökten dince eğilimlerin yanı sıra giderek azalan sosyal statülerini siyasal bir hareketle güçlendirme eğiliminin de yattığı kuşku götürmez bir gerçektir. Halife Osman'ın Kur'an'ı yazılı hale getirip çoğaltması, kurralara olan ihtiyacı azaltmış, onlar da siyasal bir hareketle eski statülerini yeniden kazanmak için eyleme geçmişlerdir. Haricilik hareketi, kökten dincilerin öncülüğündeki ilk muhalefet hareketi olarak İslam tarihindeki yerini almıştır. Hariciliğin kökten dinci bir zihniyetin ürünü olduğunu gösteren ilginç olayı aktarmakta bu mezhebin dine bakışını anlamak açısından yarar vardır. Basra'dan çıkan hariciliğin bir bölüğü Nevrefan'a gelirken merkep üstünde bir kadının gelmekte olduğunu, yanında da kocasının yürüdüğünü görürler. Kadın hamiledir ve doğurması yakın görünmektedir. Adama kim olduğu sorulur. O da Ashab'tan Habbab'ın oğlu Abdullah olduğunu söyler. Bunun üzerine kendilerine bir hadis söylemesini isterler. Konuşma devam eder. Daha sonra adama Halife Ebu Bekir, Ömer, Osman hakkında ne düşündüğü sorulur. Hepsi için iyi şeyler söyler. Ali hakkındaki görüşü istendiğinde de Abdullah, Ali'nin hepsinden daha alim, takva sahibi ve basiret sahibi olduğu cevabını verir. Bu cevaptan hoşlanmayan hariciler Abdullah'ı öldürmeye karar verirler. Onu ve karısını bir hurma ağacının altına sürüklerler. Bu sırada ağaçtan bir hurma düşer. Haricilerden birisi bu hurmayı alıp ağzına atar. Bir diğeri hemen arkadaşını uyarır. Çünkü hurmayı sahibi helal etmeden ya da para vermeden almıştır. Hurma hemen ağızdan çıkarılır. O sırada bulundukları yere bir Hristiyan'a ait bir domuz gelir. Haricilerden biri bir kılıç sallayarak domuzu öldürür. Diğerleri ona bu yaptığının fesat çıkartmak olduğunu söylerler ve hemen domuzun sahibi bulunup parası verilir. Bu örnekler haricilerin Kur'an'daki emirlere nasıl itina ile uyduklarına örnektir. Ancak olay burada bitmemektedir. Çünkü Abdullah Müslüman olduğunu ve İslam'da bir kötülük yapmadığını söylemesine rağmen koyun gibi yatırılıp boğazlanır. Karısının da karnı deşilir. Ağaçta düşen hurmayı sahibinin izni olmadan yemeyen, domuzun bedelini ödeyen bu kökten dinciler kendi dindaşlarını hem de sahabeden bir Müslümanı ve onun hamile karısını acımasızla öldürmekte bir sakınca görmemişlerdir.